Nasılsın?
Sonunda fark ettin. Çok
Oğlum.
kötüyüm. Kedim hastalandı ve bir geçmiş olsun bile demedin.
Aa, özür dilerim. Bilmiyordum kedinin hasta olduğunu. Geçmiş olsun. Aklıma gelmedi. Kusura bakma. İyileşir.
Nasıl olur da bilmiyorsun kedimin hasta olduğunu?
Instagram'da paylaştım ve storylerime de baktın, gördüm. Storylerime baktığını da gördüm. İnsan bir geçmiş olsun deyip arar. Şimdi mi aklına geldi? Neyse, önemli değil. Ben kendim halledebiliyorum her şeyi. Ama yani bu kadar umursamaman, kedim benim için ne kadar önemliyken senin böyle umursamaman beni hayal kırıklığına uğrattı.
Tekrar söylemek istiyorum. Gerçekten özür dilerim. Kedinin sağlığı benim için de önemli. Sana destek olmak istiyorum. Bak, geçen papağanın da balkondan uçup kaçtığında yanında olamadığım için söylemiştin. Yanında olman gerekiyor demiştin. Bu sefer bak, lütfen izin ver, yanında olayım.
Ben hiç öyle bir şey demedim. Bir kere yanılıyorsun. Ben öyle bir şey demem. En kötü zamanında da hep ben senin yanındaydım. Başkası yanında mıydı? Hep ben vardım. Ama sen bir papağanım kaçtığında, bir kuşum uçtuğunda yanımda olmadın ya. Olmuyorsun. Hep ben seni arıyorum. 2 haftadır merak bile etmiyorsun beni.
İşlerim vardı biliyorsun, ailemin yanındaydım. Yani kusura bakma. Yoksa aramaz mıyım? Niye
Tamam
aramayayım?
ya Alev, hep senin işin var, hep senin işlerin daha önemli. Ben arkadaşın olarak hiç yanında değilim. Dost dediğim böyle yapmaz. Dostluk böyle değil. Hayatınızda böyle insanlar var mı gerçekten? Yoksa siz mi öylesiniz? Ben Esin.
Ben Alev.
Bugünkü konumuz faili belli programıyla narsistlik.
Narsistlik, toksik ilişkiler ve bize verdikleri zarar ve bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Nasıl kurtulduk? Kendi tecrübelerimiz.
Survivor olarak bunları anlatacağız bugün aslında.
Aynen.
O yüzden çok da psikolog olmadığımız için aslında sadece kendi deneyimlerimizi üzerine yoğunlaşacağız bugün. Böyle kişiler mutlaka herkesin hayatında vardır. Ya arkadaşı, ya eşi, ya da ailesi olabilir. Ama bunlarla nasıl başa çıkıyoruz ya da ne yapmamız gerekiyor? Biraz kısaca bunlardan bahsedeceğiz bugün.
Aynen. Onları nasıl deşifre edebiliriz? Nasıl fark edebiliriz? Farkındalık yaratıp kendi gardımızı nasıl alırız? Zarar görmemek için. Bugün bunları konuşacağız. Önemli bir mevzu çünkü. Zaten Johnny Depp ve Amber davasını yaptığımızda da Johnny Depp'in burada ne kadar mağdur olduğunu tekrar gördük. Çünkü az değil, değil mi? Ne kadar 100 kişiden sanırım %15'ine yakın mıydı?
10-15. Yani böyle bir istatistik yok aslında. Çünkü tutulamıyor böyle bir istatistik.
Yani
Zaten narsist olan kişi terapiye gitmiyor.
aynen, çoğu kabul etmiyor.
Bu ortalama bir sayı. Belki de daha fazla da olabilir. Bir de benim dinlediğim bir psikolog var, profesör, Doktor Ramani diye. Bu kadın da şöyle bir şey diyor. Bu girdiğin ortama göre de değişiyor. Mesela eğer bir entertainment, yani bir eğlence sektöründe ise veya bir avukatların, bankacıların olduğu bir sektörse bu oran çok daha fazla olabiliyor.
Göz önünde meslekler, değil mi?
Aynen.
Kendilerini teşhir edebilecekleri, yani o yetenek gibi olduğu branşlarda tabii daha çok bulunabiliyor bu
Ve zaten
insanlar.
mesela başarılı olan insanlarda da çok fazla olduğu söyleniyor. Selebritiler, ünlüler, işte dünya liderleri, atletler, sporcular, yani çok
Profesyonel.
fazla, evet, CEO'lar, yani çok fazla iş alanında görülüyor ve genelde de bu oran kadın mı erkek mi daha çok derseniz %80 erkek, %20 kadın olarak görülüyor. Ama son günlerde kadınlarda da artış olmuş. Her türlü insanda görülebilen bir şey.
Tabii ki bu kadınların şiddet gördüğü ilişkilerde de çok görülüyor. O yüzden herhalde erkek oranları orada daha çok araştırılıyor. Daha da yüksek çıkıyor. Belki erkek mağdurlar zaten ortaya çok çıkmadığı için toplumda hani öyle bir baskı var ya erkekler üzerinde. Sen erkeksin, baş edersin. Belki o yüzden de fark edilmiyor. Bu oran yanıltıcı olabilir.
Zaten erkeklerde olmasının sebebi de aslında bu dediğin şey. Hani sen erkeksin, yaparsın. Erkeksin, işte para kazanırsın. Erkeksin, şunu yaparsın, bunu yaparsın diyerek aslında burada bir narsist kişilik yaratmış oluyorsun. Bu arada narsist doğulur mu, olunur mu? Olunur. O yüzden çocuk yetiştirirken de aslında çok dikkat edilmesi gereken bir durum oluyor.
Yani genetik değil deniliyor sanırım, öyle anlıyorum.
Diyen de var, demeyen de var ama
psikologlar da bu konuda
fikir ayrılıyor.
Birliğinde değiller. Ama genelde işte yetiştirirken erken yaşlarda sanırım, değil mi? Çocukluk yaşlarda bunun böyle taşlarını dizmiş oluyor anne babalar. Peki anne babalar da narsist mi oluyor? Narsist anne babalar narsist mi yetiştiriyor çocuklarını?
Narsist olmayan anne baba da narsist yetiştirebiliyor aslında. O da şöyle oluyor. Mesela çocuğa sadece okul başarısında veya spor başarısında ilgi gösteriyor. Ve onda diyelim ki bir maç var ve maçta ona işte tezahürat yapıyor. Onun başarısını kutluyor ama spor dışında evde çok fazla ilgi göstermiyor. Çocuk da diyor ki demek ki ben bununla var oluyorum. O zaman ben kendimi bu şekilde ifade edeyim. İşte sporla ifade edeyim veya okul başarımla ifade edeyim. Bu da o insanı narsist yapabiliyor. Çünkü anne babadan görmediği o boşluğu başka şeylerle dolduruyor. Genelde de narsist insanlarda zaten bir boşluk var içlerinde. Hatta yani daha da şey yaparsak narsist kişilikler nasıl oluyor Alev? Yani onların bir key noktaları, bir şeyleri nedir?
İşte bir sürü değişik maddeler var. Yani işte 9 deriz, 10 deriz. Hani değişik maddeler var. Ama bunlardan çok belirgin olanlar var. Ve bunların birkaçını aynı anda bir kişilikte bulduğumuzda narsizmden söz edebiliriz. Sayayım istersen. Mesela işte ben merkezcilik. Tabii klasik, çünkü narsizmin kelime anlamı da o ya. Hani böyle kendi yansımasına aşık olup bir nevi ölen insan olduğu için tabii ki o ben merkezcilik. Kendini teşhir etme, hayranlık arayışı, kırılgan bir öz saygı, kolay incinebilirlik, sık sık bir utanç hissetme, kendini mağdur olarak görme olaylarda, işte empati ve onay arayışı, sürekli bir onay arayışında. Tabii ki bunun böyle ilerleyebiliyor. Uzmanlar narsistleri dörde ayırıyor. İşte bunlardan en klasiği, en bilindiği bu teşhirci olan, yani kendini
grandioz olan.
Grandioz deniliyor İngilizcesi. Aynen literatürde.
Onlar böyle daha çok şey oluyorlar işte. İşte bakın evime bakın. İşte bak ne kadar güzel evim. Klasik bakın yani. Arabama bakın. Hep böyle hani gösterme, onları böyle teşhir etme. Hani böyle büyüklük düşkünü yani. Hani
kibirli. Devamlı bir onay istiyor yani. Güzelliğini sergiliyor. Devamlı. Evet yani bildiğimiz klasik narsist.
Aynen.
Burada bir etap ileri gittiğimizde de bu gizli narsistler var.
Covert deniliyor onlara.
Aynen literatürde. Bunlar bir tık daha tehlikeli. Çünkü ilk etapta böyle o klasik narsist gibi hemen göze batmıyor. Zaten her narsist ille toksik ilişki yaşayacağımız bir insan değil. İlle direkt hastalıklı bir ruh değil, olabilir. Gayet sağlıklı dozda, gayet zevkli insanlar olabilir. Hepimiz birazcık var zaten hepimizde.
Yok, öyle olmuyor aslında. Covertlerde de şu oluyor. Mesela ben bir fotoğrafçıyım, diyorum ki ben çok iyi bir fotoğrafçıyım ama benim büyüklüğümü anlamıyor insanlar. Bu dünya beni anlayamadı. İşte, ve bunlar depresif oluyor çoğunlukla. Ve sen onu şey zannediyorsun aslında, depresyonda zannediyorsun ve ona destek olmaya çalışıyorsun ama aslında o bir narsist.
Tam yani ateşe giriyoruz şu an. Çünkü dediğim gibi o teşhirciden şu an bu gizli narsiste geldik. Çünkü fark edemiyorsun dediğim gibi. Depresyonda diyorsun. Ya çok mutlu belki de görünüyor böyle.
Aynen. Ama bir de hep böyle şey diyorlar mesela. Neden böyle şeyler hep benim başıma geliyor ya? Neden hep ben?
Acaba?
Hani hep ben.
Yazık sana. Çünkü çok kırılgan.
Bir de eleştiri de gelemiyorlar.
Olmayan bir öz saygıya sahipler. Evet. Yani kırılgan yani. Her an Sen mesela ona şey desen, atıyorum bir problemden bahsetsen, aslında problem yok ki. Problem şu an senin bu problemi dillendiriyor olman
Evet.
der. Ve birden böyle problem sen olmuş olursun ve seni
Tatlım sen çok abartıyorsun.
bunları
Tatlım çok abartıyorsun şu
söylerken
anda.
şu an üçüncü seviye narsiste geldik. Ben seviye diyeyim bunlara.
Bir de
Bu
buna bir
da
şey daha eklemek istiyorum. Bunlar bir de
tamam.
eleştiriye de gelemezler. Eleştirdiğin zaman
Gaza geldik şu an.
evet. Eleştirdiğin zaman mesela diyelim ki ya ben hani senin fotoğraflarını beğendim ama hani bizim galerimiz için yani şu anda yerimiz yok. Ne? Yok mu? Tamam ya zaten benim fotoğraflarım size hiç uygun değil. Ya
Aslında
zaten
kötü mesela. Ben öylesini de gördüm. Böyle resim boyuyor, boyuyor. Aslında resim berbat yani. Ama onunla gurur duyuyor, boyadığı resimlerle böyle. Bak diyor, ne kadar muhteşem, değil mi? Ay çok beğeniliyor. Yani diyorsun, evet çok güzel diyorsun. Demek zorunda kalıyorsun çünkü. Ne diyeceksin ki yani kibarlıktan, şeyden. İşte geleceğiz ama buralara da geleceğiz.
Aynen, buralara da
Çünkü
geleceğiz.
nasıl insanlar bu narsistlerin ağına giriyor, onu da konuşacağız. Çünkü çok yüksek empati olan insanlar işte. Hani hemen böyle pat diye yo çok kötü o resim ya da fotoğraf diyemiyorsun. Hani empati duyuyorsun. Aa evet çok ciciler, inşallah böyle çok da başarılı olursun diyen tiplere yapışıyor bunlar. Yani değil mi? Bir örümcek ağ meselesi var orada. Ve üçüncü seviyesi de değersizleştirici narsist yazdım ben buraya.
Malignant.
Maligni. Zaten maligni kanserde de var ya, maligni. Bu tam
Malignant
kötü
değil mi?
yani, hastalıklı
Bu aslında
bir seviyeye geldi artık.
grandioz dediğimiz o
İlk teşhirci.
teşhirci seviyesindeki hepsini taşıyor ama bu kötü.
Ekstra.
Yani
Ekstra şeyler taşıyor bu
çok
bir de.
kötü. Mesela gerçekten kötü şeyler yapıyor. İşte yalan söylüyor ya da işte çalıştığı şirketten para çalıyor, aldatıyor ve bununla ilgili biraz olsa suçlu da hissetse yine de kendini o empatiden çıkartıyor. Yine empati yapmıyor. En büyük şeyleri o. Empati tamamen yoksunu. Yine de kendini bir şekilde haklı görüyor.
Ben bir yerde şöyle bir metafor duydum. Belki siz de duymuşsunuzdur. Delikli bir kova gibiler. Veriyorsun, veriyorsun hani boş diye, ihtiyacı var diyorsun. Aslında hiçbirini almıyor böyle. Hepsi aşağıdan süzüyor ve devam tutuyor kovayı size. Doldur, doldur. Yani devamlı bir sömürge içindesin artık. Yardımcı olduğunu düşünüyorsun ama yani o da zaten seni bambaşka bir yere oturmuş. Çünkü kırılgan bir olmayan bir ego etrafına bütün kişiliğini oluşturmuş. O yüzden seni de bambaşka bir yere koymuş. Yani senin de atıyorum sinirli de olabilirsin, asabi de olabilirsin. Bunları zaten kabullenmiyor. Senin nasıl öyle duyguların olur ayol? Doldur. Kovayı doldur sen.
Sen işine bak.
Ay
Sen
çok
beni
kötü bir
doldur.
konu.
Sen beni besle.
Aynen.
Diğeri de communal, toplumsal narsist.
Evet, o da çok yeni bir şey belki de bir yerde. Çünkü sosyal medyayla galiba daha da belirginleşen bir
Aslında
şey oldu,
sadece
değil mi?
sosyal medyada değil, şöyle mesela sosyal medyaya bir fotoğraf koyup işte ama full makyajlı. Bugün de çok kötü göründüğüm bir gündeyim. Ama full makyaj. Bunu yapılı. Hani ya da
Şöyle
mesela
filtreyi de
çok
bir çek. Ay doğalım ben. Beğenin
bu benim
beni.
makyajsız no filter no make up day falan. Bir de çok şey yaparlar böyle yardım kuruluşlarına yardım işte bir de onları gösterme işte bugün de işte yardım derneğindeyiz falan gibi bunları paylaşma anlatma her şeyi herkese söyleme çok fazla yüklü miktarda para yardımı da yaparlar ve onu ama tabii ki de gösterirler
Sen
yani.
çok yardım derneklerinde çalıştın ya, hiç karşılaştın mı orada? Şimdi mesela şu an
Aa,
bu
ben
bilgiyle
çok yardım
düşününce, yok seni,
derneklerinde
hayır seni demiyorum, çok
çalıştım.
ciddiyim. Orada hiç böyle karşılaştın mı?
Bir kere
Aa bu da çok
şöyle,
abartılı bir empati gösteriyor
bir kere
dediğin biri oldu
şöyle
mu?
ben yardım derneklerinden nefret ediyorum açıkçası. Çünkü bence %90'ı öyle. Yani herkes yani kendini göstermeye ve bakın en fazla bağışı ben getirdim, ben yapıyorum, ben yapıyorum. Herkes sussun, bir tek Ben varım burada.
Sen o gruplarda çok bulundun çünkü hatırlıyorum sanki, değil mi? Bayağı şimdi bu depremle falan birazcık geriye kaydı o SMH dernekleri ama hatırlıyorum yani orada tuhaf hikayeler vardı.
Yani bu insanlar...
Dolandırıcı bir hatun vardı ya, peşine düşmüştük hatta.
Evet.
Aa
evet.
Ne paralar topladım diye falan.
O da mı bir narsist bence?
E tabii değil ki.
Mi? Şu kadar para veriyorum para yok.
Arkadaşlar bu bölümü izledikçe kesinlikle siz de çevrenizdeki narsistleri deşifre etmeyi öğreneceksiniz. O yüzden kanalımıza abone olun. Biz Esin'le burada sürekli bu şekilde videolar
takip
edin, çalışıyoruz.
Abone
aynen.
olun.
Devam edelim peki.
Ya bu insanlar genelde övgü ve onay beklerler. Zaten hani bu toplumsal işte narsist, communal dediğimiz bu şekildedir ama genelde de narsist yani diğerleri de sürekli bir onay ve övgü beklerler. Hep en iyisi onlar oldukları için onların duygularını beslemeniz gerekiyor. Ve beslediğiniz sürece de sizden asla kopmazlar. Ve terk edilmeyle ilgili mesela asla böyle bir şey kabul etmezler. Eğer siz onlara derseniz ki ben senden daha fazla arkadaşlık yapmak istemiyorum veya ben senden ayrılmak istiyorum dediğinizde hayır. Ne? Sen benden mi ayrılıyorsun? Benden. Şaka mısın ya sen? Ben senden ayrılıyorum.
Bayağı yakıştı narsistin öyle sana yalnız.
Ben narsistmişim meğer.
Ve o ayrılma şeyinde de tamamen farklı bir kişiliğe de bürünebiliyorlar bu arada, değil mi? Bir canavarca
tabii.
Böyle birden.
Bir de,
nerede o tatlı böyle selfiler çıkan güzel kadın
bir
ya da
de, bir de mesela çok farklı kişiliklerde de bulunabiliyorlar.
Hayatım.
Ev içinde çok farklı. Mesela sevgilisiyle veya arkadaşıyla veya herhangi biriyle ama dışarıda çok farklı bir insan olarak görünebiliyorlar. Genelde de charming dediğimiz yani böyle etkileyici insanlar oluyorlar ve sizi bir şekilde etkiliyorlar ve ağına düşüyorsunuz. Diyorsunuz ki başta oha ne kadar tatlı, çok
ya herkes
sohbete
seviyor.
Çok iyi.
Aynen birisiyle muhabbet
evet.
ediyor falan. Böyle bir gaza geliyor, böyle bir o işte o olmayan kişiliği o kadar güzel böyle tanıtıyor ki ay herkes bayılıyor falan. Sonra perde bir çekiliyor. Bam bam. Yani en küçük kritikte birden agresifleşebilen, tamamen sınır tanımayan bir insana dönüşüyor. Yani bu kadın da olabilir. Yani kadın ilişkilerinde de olabilir bu. Erkek ilişkilerinde de olabilir. Sırf kadın karı koca değil.
Tabii ki.
Arkadaşlıklarda demek istiyorum yani. Her ilişkide olabilir. Anne baba ilişkilerinde olabilir. Yani bakarsınız dışarıda anneniz babanız mükemmel. Böyle herkes diyor ay en süper anneymiş seninki. Ama evde o çocuk o anneyle neler yaşadığını bir kendisi biliyor. Agresif tavırlar, sürekli küçük görmeler, hor görmeler. Dediğim gibi yani problem yok aslında. Problem sen bu problemi niye şu an dillendirdin? Bu sefer de ne oluyor aslında? Yani senin mağduriyetin daha da büyüyor. Çünkü kimseye derdini de anlatamıyorsun. Mesela gidip diyorsun ki ya aslında var ya ben falancıyla çok büyük sorunlar yaşıyorum. Çok süper bir insan.
Evet tabii ki. Çünkü o çok etkileyici.
Evet
o çok...
yani böyle evet. Bir kalıyorsun mal gibi.
Bir de şöyle de bir şey. Şimdi biz aslında burada deneyimlerimizden bahsediyoruz. Yani benim de hayatımda olan arkadaşlarım ya da ailemde olan insanlardan bahsediyorum. Alev de aynı şekilde. O yüzden çok yakinen de bunları yaşadığımız ve bildiğimiz için de çok yani herkese tabii ki de teşhis koyamazsınız belki. Bu narsist diye bir teşhis olmaz ama Alev'in de saydığı maddelerden en azından bir 9 maddeden 5'ini tutturuyorsa narsisttir büyük ihtimalle.
Şöyle bir özellikleri var. Bu bence çok belirgin. Başkaları için sevinememek. Yani atıyorum gelip diyorsun ki aa felancı böyle bir başarı olmuş. Acayip okulu birincilikle bitirmiş. Bu hemen böyle kötülenir. O zaten kolay bir bölümdü ya.
Ne ya yani, onu ben elimin tersiyle yaparım ya.
Ne olacak aman. Ona var ya ona ailesi kaç ders aldırıyor biliyor musun sen? Nasıl destek oluyorlar? Yani direkt böyle bir o başarıyı ignore de etmek, yani kötülemek. Bu senin kendi başarın da olabilir bu arada tabii ki. Yani aa baksana böyle bir şey. Ya zaten belliydi yani sen.
O zaten yani kolay bölümdü. Ben onu bitirir yani. Ben zaten aynen o bölümü bitirirdim yani.
O sen mutluluğu size yaşatmaz yani. Hani onu tabii ki tat, o anı işte hepimizin bir narsist anı olabilir değil mi? Atıyorum yani böyle üniversiteyi bitirirsin. Bir şey olur yani, güzel bir şey olur. O sevinci kursağında bırakır.
Bir de şöyle de bir şeyler. Mesela benim yaşadığım deneyimlerde hep şöyle oldu. Ben senin yanındaydım, farkında mısın? Ben sana bunu yaptım ve sen neredesin ya? Sen yapmıyorsun, aramıyorsun ya da işte
sürekli eleştiri evet, hali değil mi?
Sürekli bir seni suçlu hissettirme, işte kendini böyle çok kötü hissediyorsun. Yani evet ya, o hep yanımdaydı. Evet o vardı. Çok fedakar. Ama işte onları aslında
düşürken darlandım.
Bir şekilde kullanmak için yapıyor ve sen onları fark edemiyorsun. Yani şimdi ben bunu 10 yıl boyunca yaşayan bir insan olarak ben 10 yıl sonunda fark ettim ya.
Ya ben ondan sonra bile fark etmedim ya. Sonradan dank etti kafama. Çünkü kendini mesela herkesin sorunları var. Senin de sorunun var. Benim de sorunum var. Ama hani içinde yaşıyorsun atıyorum. Bunları bu kadar dışa taşırmıyorsun. Bu yüzden bunu da o kadar fark edemiyorsun. Yahut öyle bir evde büyümüşsündür. Zaten atıyorum narsist bir annen ya da baban vardır. Yani bunu yadırgamıyorsun. Anlayamıyorsun böyle. Şu an ben neyin içindeyim ama aslında narsist, toksik bir arkadaşlık yahut ilişkinin içinde mağdursun. Farkında değilsin. Niye mağdursun? Çünkü senin isteklerin bir önemi yok. Senin atıyorum benim de derdim var. Hiç bana soruyor musun? Mesela biz 10 saat muhabbet ediyoruz telefonda. Bunun biz 9.30'unu niye senin problemini konuşuyoruz? Ve dediğim gibi hani boş bir kova. Çünkü sen de emek harcıyorsun. Onun o sorununu çözmek için böyle emek harcıyorsun ama NATO kafa, NATO mermer böyle diyorsun. Ay yazık, bu niye anlayamıyor? Ya niye çözemiyor bu sorununu? Asıl sorun o sorun yani zaten. Sorun karşında. O sorun sorun değil aslında. Yani. O yüzden çok çok çok seni yiyip bitiren bir ilişki bu. Benim bir psikolog arkadaşım bana şöyle söylemişti. Duygusal çöp tenekesi olmayacaksın demişti. Yani gelip böyle oh hepsini böyle bir atayım. Ama sen kimsin? Senin nasıl ihtiyaçların var? Bunlara hiç değer verilmiyor. Sadece yüzeysel değer veriliyor yani.
Tabii yüzeysel.
Çünkü seni orada bir yere koymuş ya, atıyorum ideal arkadaşım bu. Ben muhteşemim zaten. Bu da benim arkadaşım. O yüzden orada tabii o hak ettiğin şeyde sana bir şeyler yapılıyor. Ama sen üzülebilirsin, sen ağlayabilirsin. Sen şu an onu dinlemek istemiyor olabilirsin. Böyle bir şey yok. Ben telefonlara çıkmadığımı hatırlıyorum mesela. Ve vicdan azabı yaşıyordum. Mesela bu bir problemdi.
Aynen.
Hani telefonu kapatamıyorsun böyle. Canım istemiyor şu an ya. Diyemiyorsun.
Mesela
yani
ben
bu bir
bunu
sorun,
çoğu
bunu
arkadaşıma
hissediyorsun,
söyleyebiliyorum.
Gerginlik.
Sen söyleyebiliyorsun
artık,
değil mi?
Artık ona dikkat ediyorum ilk saatte. Arkadaş edinirken artık böyle çat diye yüzüne kapatabileceğim adam arıyorum ben. Çünkü bu bir samimiyettir aslında. Gerçekten bir samimiyetmiş. Ben bunu bilmiyordum yani. Gerçekten sonradan öğrendim. Yani şu an canım istemiyor. Tamam arkadaşım olabilir. Geçmiş olsun deyip kapatacağın arkadaşın olacak.
Yani narsist birinin yanında bulunmak şey gibi. Sigara içen ama sen sigara içmiyorsun. Sigara içen birinin yanında bulunmak gibi. En çok etkilenen sensin aslında. Pasif içicisin. O kendine de zarar veriyor ama sana daha çok zarar veriyor.
Aynen.
Yani o yüzden narsist kişiliklerle başa çıkmak nasıl olur? Mesela Grey Rock diye bir teknik var biliyorsun.
Evet.
Mesela Grey Rock şöyle bir şey.
Ama çok tehlikeli. Onu önceden söyleyeyim. Çünkü karşınızdaki narsisti acayip derecede azdırabilirsiniz.
Kışkırtıyor. Aynen.
Aynen. O yüzden gerçekten bütün gücünüzü toplayın yani bunu yaparken.
Yani Grey
Rock'ta hazırlıklı olun sonuçlarına.
Onun duygularını beslememeye çalışıyorsun. Yani ona tamamen gri bir taş gibi. Yani kumsaldaki
o hikayeyi anlatsana.
Bütün,
o kadın onu nasıl bu keşfetmiş?
Bir kadın bunu eşi narsist. bir kumsala gidiyor. Ne yapabilirim, ne bulabilirim derken, böyle düşünürken hani ne nasıl bu işten çıkabilirim falan diye düşünürken, kuma bakıp diyor ki bütün taşlar aynı ve tek tek kumları seçemiyorsun. Ben diyor böyle kumsaldaki taş gibi kaybolayım, hani onun fark etmeyeceği şekilde, yani duygularını beslemeyecek şekilde hareket etmeye başlıyor. Ve ona da grey rock tekniği deniyor. Bu grey rock'ta karşıdaki narsistin duygularını beslememeye çalışmak, onun tepkilerine, genelde de böyle büyük büyük tepki verirler, onun tepkilerine karşılık vermemek oluyor aslında.
Yani bu sefer o sarmala girmiyorsun. Çünkü zaten o sarmal şöyle bir şey. Sen atıyorum mesela bir tartışma içindesin. Farklı bir fikirdesin ya. O acayip büyüyebilir o olay. Gerçekten olay çıkabilir. Aynı o biz başta girişte yaptık ya bir diyalog. Sen kedin hasta böyle. Sonra ben kedine geçmiş olsun demedim. Bu senin için çok önemli ama benim de kendi kişisel meşguliyetlerim vardı, yetişemedim ve bu büyük bir sorun oluyor senin için ve bunun üzerine tartışabiliyoruz. Hani bunu sadece kabulleneyim, geçiştireyim diyemiyorsun. Hani oldu, tamam, olabilir deyip kapatamıyorsun. Hani sağlıklı bir insan aslında böyle yapabilmeli, değil mi?
Tabii
olabilir.
Ki.
İnsanlık hali çünkü.
Ya yani ben doğum günü de unutulabilir. Ya da işte herhangi bir, yani onunla ilgili özel bir şey de unutulabilir. Bu çok normal yani. Hani eğer arkadaşınsa gerçekten
arkasında art niyet arıyorsun.
Bir sınırlar çizilmemeli. Yani arkadaş dediğim bunu yapmaz. Dost dediğim bunu yapmaz. İşte ne bileyim, sevgili dediğim bunu yapmaz. Böyle bir sınır yok. Her ilişkinin dinamiği farklı sonuçta.
Aynen.
Hani olabilir. Yani her şey olabilir. Ama bunu işte böyle bu kadar büyük tepkilerle, işte öfke nöbetleriyle
Bu sefer o öfkeye maruz kalınca sen de acayip zarar görüyorsun arkadaşlar. Yani bu insanlar bize zarar verebiliyor. Yani ilişkiye etkileri diye ben burada kocaman yazmışım. Önümde kağıtta var. İşte bu çok büyük etkisi var yani. Bunu bana nasıl yaparsın? Beni taşıyamadınlar. Bu suçluluk duygusunu sana yüklemeler. Yani bütün sorumluluğu...
Gaslighting. İşte. Gaslighting deniyor ya. Gaslighting de işte bu seçtiği kurbanın kendine güvenini zayıflatıyor. Manipüle ediyor. Gerçeklik duygusunu kaybettiriyor tamamen. Bir şey söylüyorsun. Ben öyle bir şey demedim ki. Bu sefer ilişkinde eğer ki yani bazı şeyleri ispatlayamıyorsun... ben onu söylemedim diyor, yapmadım ki diyor. İşte bu sefer de neye başvuruyorsun? Ben bunu bir kaydedeyim konuşmamızı diyorsan o ilişkiden kaç.
Anla, aynen. Çünkü benim de öyle bir tecrübem oldu. Bir şeyden rahatsız oldum bu arkadaş. Yani ben açıkça söyleyeyim neden rahatsız olduğunu. Herhalde tam benim bebeğimin olduğu zaman. Çünkü bebek, kadın erkek ilişkisi olsun narsist ya toksik olan yahut arkadaşlık olsun fark etmiyor. Çocuk yahut sizin kişiliğinizin gelişmesi, bunların ikisi çok büyük bu ilişkilerin patlamasındaki etken olabiliyormuş. Yani kadın erkek ilişkisi de toksik olabilir. Kadın bebek doğuruyor. Orada bile adam kafayı yiyebilir. Hani o birden, çünkü bütün o çocukluk travmaları canlanıyor. Nasıl yani ya? Benim yerime başka biri sevilecek. Bu nasıl
çünkü
olacak
diye. Çünkü ilgi odadan kayıyor.
Ben bunu yaşadım. Yani orada bir şey oldu. Ben bunu anladım tabii. Bir şey var yani ama söylenmiyor artık. O eski, o samimiyet, o böyle yok artık. Böyle her, yani ilişki değişti. Boyutu değişti. Aramalar azaldı. Bir şeyler oldu. Ve bu... Yani yıllarca acayip, yani haftada 3-4 kere görüşülen bir ilişki mesela, arkadaşlık. Ve bu birden böyle çat. Enteresan. Sonra birden atıyorum özel bir gün oluyor. Bir hediyeyle geliyor. O hediyeyi böyle ben özel vereceğim sanalar. Böyle yani bir dengesizlik. Şimdi tam o da oturtamıyor kafada. Ne oluyor şu an? Ben ne yaşıyorum diyor.
hazmedemiyor. O kendi çocukluk sanrılarıyla artık sarsılıyor. Bir şeyler oluyor yani. Ve tabii ki siz de üzülüyorsunuz. Çünkü beni mesela peşine bir ghosting olmuştu. Hmm. Yani bayağı böyle arıyorsun, telefona çıkılmıyor. Yani birden böyle çok iyi bir arkadaşlık diye düşünüyorsun. Gidiyor. Ben böyle aylar sonra aslında hayatımın ne kadar güzelleştiğini fark edince ne yaşadığımı anladım. Yani ben o arkadaşlık içinde onu anlamadım. Ben onu sonradan anladım. Bir baktım bir sürü vaktim var. Kafam rahat. Kendi dertlerimle ilgilenebiliyorum.
Stres olmuyorsun.
5 kişiyle aynı anda buluşabiliyorum ya. Önceden bir tek kişi yer kaplıyordu. Bir sürü insana vaktim var ve artıyor. Oh, bu hayat dedim ya. Onu orada anladım yani. Bak. Mesela böyle de tecrübelerim var yani. Şu an sen söyleyince açılıverdim.
Yani evet. ben de mesela ben nasıl anladığımı anlatayım. Bu Amber Johnny Depp davasında işte borderline dinledik, işte histrionik kişilik bozuklukları, onları bunları dinledik. Amber'ın nasıl bir kişi olduğunu anladık falan derken benim bu 10 yıllık arkadaşlığım başka bir ortak arkadaşın başına gelenleri bana anlattığında bir dakika ya bu Amber değil mi ya falan diye böyle. Ondan sonra böyle hani düşündükçe işte daha önce yaşanılanları, söylenenleri falan böyle şey yaptıkça bende farkındalık oldu. Ondan sonra narsistliği araştırmaya başladım. Evet, narsist tabii ki de bu teşhisi ben koyamam ama hani çünkü bir narsist kişilik bozukluğuyla borderline kişilik bozukluğu hani Amber'ınki aslında işte diyorlar ya bir ev ama farklı odalar gibi bir şey var.
Aynen. Yani çok birbirine yakın. Atıyorum şöyle borderline, böyle narsist. Yani ortak özellikler olabiliyor.
Evet. Kesiştiği yani noktalar
olur,
var.
Bu olur ama aslında belli davranış bozuklukları var yani altında evet. Yatıyor.
Yani borderline'daki en şey temel değişiklik terk edilme korkusu sürekli yaşıyor. Ama narsiste terk edildiği zaman işte nasıl yani bunu bana mı yapıyorsun oluyor. Yani ikisi bir anlamda da farklı. O yüzden de mesela benim çok ilgimi çekti. Ben ondan sonra narsizmi araştırdım. İşte seninle de konuştuk birçok konuyu. Aslında şunu da fark ettik. Hayatımızda aslında bir değil bir sürü narsist varmış. Hani çevrende çok fazla oluyor. Ve onları işte böyle tek tek ayıklamak ve ondan sonra da ya tamam ben bu insanla ilişkimi keseyim demek biraz zor olabilir.
Tabii ki zor. Yani çünkü biz empatik insanlarız. Yani bu böyle biraz ortak özelliği bu insanların yapışıyor. Çünkü birazcık daha soğukkanlı insanlar bunlara kanmıyor bence Esin.
Yahut duygusal insanları yakalıyorlar zaten tabii, daha tabii. Çok.
Yahut bir mağduriyet yaşamışsın. Yani zaten böyle insanları bildiğin için sana çok yabancı gelmiyor. Bu da olabilir. Daha soğukkanlı, daha rasyonel yaklaşan insanları bu kadar uzun süre diyeyim kandıramıyorlar en azından. Hani çünkü mantıksız hareketler oluyor ve onlar onu anlamıyor. Ama sen hemen adlandırıyorsun işte dedik ya girişte depresyon mu diyorsun, aşk acısı çekiyor diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun. Mesela bende de terk eder etti hani böyle çekti gitti böyle o arkadaş. Ondan sonra ama uzun bir süre sonra birden bir mesajla geri döndü bana.
Şöyle mesajlar yazılır.
Aynen şöyle mesajlar yazılır. Nasıl bir aşk, nasıl bir derin sevgi. Ve ben tabii ki kanmadım. Çünkü kötülük yapıyorlar. Yapıldı da şu an ben zaten her şeyi unutan bir insanım açıkça söyleyeyim. Şöyle unutuyorum. Ya ben bunları hatırlamak istemiyorum ya açıkçası. Gerçekten. Her yaşadığımızı hatırlamak istemiyorum. Diyerek şuraya gelelim. Narsistik ilişkiyle başa çıkma. Çünkü bu gerçekten bir travma. Toksik bir şey yaşıyorsun ve bu toksik yara diyorlar değil mi? Narsistlik yarası oluşuyor mağdurda. Yani onun verdiği bu zarar, bu bir zarar. Bunun o da farkında değil belki ama bu öyle. Ve nasıl
zaten
başa çıkılır?
Zaten narsist biri ben narsistim diyebilir mi sence? Ya da ben narsistim, tedavi olmak istiyorum.
Yani nadirdir yani, yahut işte sen dersin hani ilişkide, bak böyle ben istemiyorum. Sınır çizersin, dersin hani şu an benim kişiliğime dokunuyor. Sen kedin yüzünden bana böyle yükselemezsin. Yani sen kimsin zaten bana yükseliyorsun hani? Annem bana...
Hayda bak, başka bir narsistli bu. Sen kimsin ya, ki? Kimsin sen?
Bana kimse yükselemez yani. Çünkü yetişkinim artık. Hani çocuklara bile yükselmeyin diyorlar. Gentle parenting diyorlar. Yani gentle parenting yapacağım diye zaten.
Alphabet.
Anam ağladı. O yüzden hani kimse kimseye yükselmemeli. Çünkü yükselmek her zaman ne diyorlar? Türkçe kelimesi gelmedi aklıma şu an. Hani birine bağırmak nedir? İstismar. Yani bu bir istismar. Psikolojik. Bir şiddet yani bu bağırmak. Sen bana öyle yükselemezsin kedin yüzünden. Dilemediysem dilemedim, özür yani. Geçmiş olsun, her neyse. Notunu koyarsın sen de. Çünkü ilişkiler şöyle bir denge içindedir. Tabii ki bu bir iş ilişkisi değil. Hani aldım 5 dolar, verdim 5 dolar. Dolar kaç TL bilmiyorum şu an. Değil yani. Bu ama nasıl oluyor? Gene de bir dengesi oluyor değil mi hayatım? Mesela atıyorum ben sana geldiğimde atıyorum bir kolonya getirdim. Sen de bana ne bileyim bir dakika bir şeker getiriyorsun. Bu bir jest oluyor. Yani illa borç ödeme gibi değil de. Ama atıyorum hep o taraf getiriyor. Hep o taraf. Yani bunu manevi, maddi neyle yaparsan yap. O zaman ne oluyor? O denge bozuluyor. Bu bir karşılıklı birbirini tanıma, birbirinin iyi kötü huylarına saygı duymadan ne oluyor? Bomba gibi bir şey oluyor yani. Sen böyle sinir küpü orada o karşıdakini çıldırtmayayım diye uğraşan birine dönüyorsun. Kedisi hasta oldu hemen arayayım. Aman bilmem ne oldu hemen arayayım. Aman onu arayalım o darılmasına gidiyor. Burada da sınır çekmen lazım. Herkes kendi duygularından sorumlu. Sen onun duygularından sorumlu değilsin.
Aynen öyle. Mesela yani, narsist...
Ben çok gaza geliyorum bu konuda. Allah'ını seversen sen.
Narsist evlenebilir mi sence?
Evlenir. Var evlensinler. Kapıyı da üstlerine kapayalım.
Hiçbir daha görüşmeyelim.
Bahçeyini de böyle bir çit çekelim. Ateşe verelim kaçalım.
Bunları şeye benzetiyorlar. Mesela narsistle
ama
narsistin
düğünleri güzel olur. Kız evlenmesi, onları bu arada.
Tabii. Çünkü ikisi de mesela kendi ben merkezci ya. Hep kendi dünyasında dönüyor. Yani dünya onların etrafında döndüğü için aslında şey gibi işte 3 yaşında iki çocuk yan yana oturup ikisi de farklı şeylerle oynuyor gibi. Yani aslında çok da
çok güzel bir resim. Evet.
İlgileri yok. Hani sadece işte bir de o narsist kişilerde şu var. Yanımdaki insan beni taşımalı. Hani var ya öyle taşımalı beni. Yani benim yanımda iyi durmalı. Yani biz normal insanlar ne diyoruz? Beni iyi hissettirecek insan olmalı. Onlar öyle değil.
Evet.
Daha yüzeysel. Beni iyi gösterecek biri olmalı benim yanımda. Benim yanımda mesela onlar çok böyle kendinden daha alt seviye insanlarla falan böyle ilişkileri pek olmaz yani.
Ya zaten seviyeyi gören onlar yani. Tabii hani onlar. Normal bir insan öyle bir seviye görmez. Hani biraz zevkine göre bir şeylerden hobisi olur. Düşkü neyse bir yerinden beğenir alır. Yani bu seviye nedir zaten insanların?
Yani. Mesela ben bu narsiste bir örnek verebilirim. Kim Kardashian'la Kanye West. İkisi de tamamen aynen narsist. Zaten yani çok da yürümeyen bir ilişki oluyor. Yani yürümüyor.
Yürümüyor, evet. Birbirlerini eziyorlar. Değil mi? Ezmeye çalışıyorlar daha doğrusu.
Yani hem ezmeye çalışıyor hem zaten tamamen ben merkezci yaşadığı için çok da şey yapmıyor. Sadece onun yanında işte daha iyi görünecek, kendini bir prestij kazandıracak biri oluyor yani.
ChatGPT'ye yani ne diyorlar Türkçesine?
ChatGPT.
AI yani şey.
Artificial.
Yani gerçek internet olmayan.
Yapay zeka.
Yapay zeka. Heh, oraya diyordum, gerçek olmayan zeka. Ben sordum meşhur kişilikler var mı Türkiye'den? Onların narsistik olduğu diye. Mesela burada Cumhurbaşkanımızı söylemişler. Ben bunu esefle kınıyorum. İşte otoriter bir tarzı varmış. Ve bu çok güçlü bir özgüvenden geliyormuş. Ve bir narsistik
tandans olarak görülebilirmiş. Mesela Tarkan'ı söylemişler.
Özgüvenle narsizm arasındaki farkı mesela değerlendirebilir misin biraz?
Şimdi özgüven bir öz bilinç üzerine kuruluysa gayet sağlıklı bir özgüvendir. Atıyorum mesela bir çocukta da görülür bu. Mesela o çocuk atıyorum şöyle bir çıtta yürüyebiliyor. Ben yürürüm o çıtta diyorsa yürür yani. O bir özgüvendir, sağlıklıdır mesela. Ama mesela ondan 2 yaş küçüğü, hiç çıta çıkmamış çocuk ben çıtta yürürüm diye böyle daldırırsa o çıt totosuna da girer. Birazcık ama onu böyle çocuk... maneviyata da dökersen anlayan anladı bence.
Yani şimdi mesela özgüvenli bir insan, eğer sağlıklı bir özgüven varsa zaten başkalarının başarılarını veya kendi başarılarını anlatmaya gerek duymaz. Hani o ya da onları göstermeye çalışmaz. Zaten o özgüvene sahip olduğu için onu kendine saklar veya başkasının başarısıyla da ilgilenmez. Çünkü zaten kendi özgüvenlidir ve onun çok da başkaları çok da ilgilendirmez.
Bir de şöyle insanlar var ya, hani biz diye konuşurlar. Biz bunu böyle yaparız. Çok enteresan.
Siz kim mesela?
Yani kimsiniz siz? Bir dernek misiniz? Grup mu bu? Biz kim bunlar yani? Biz bunu böyle yaparız. Tarkan'ı saymışlar.
Yani şimdi selebritiler de ve dünya liderlerinde bence olabilir.
Ahmet Çalık demişler. Ben onu bilmiyorum. Ahmet Çalık. Bu Çalıklı Holding mi? Böyle 3 tane bana örnek vermiş burada.
Olabilir yani. Biz teşhis koyamayacağımıza göre.
Evet.
Ama yani tabii ki de şimdi çok belirli insanlar var yani. Mesela Hitler bir narsist. Tabii. Ya da işte ne bileyim Madonna narsist. Beyoncé narsist, yani bunları en azından söyleyebiliriz yani. Çok böyle belli bazı özellikleri artık hani onları ne bileyim röportajlarında da saklayamaz ya da söylediği demeçlerde de yani belli eder yani. O yüzden yani bazılarının o teşhis demeyeyim de yani bazıları için söyleyebiliriz diyebilirim.
Ya mesela göz önünde olan bir çifttiler. Prens Charles ve Prenses Diana.
Meghan.
Bununla ilgili de videomuz var. Videolarımızı şöyle bir bakarsanız orada
görürsünüz.
Biz 2 bölümlük Prenses Diana belgeseli çektik aramızda. Belgesel tadında bir sohbet yaptık. Evet, burada da Charles karısının ihtiyaçlarını üzerine kendi refahını koyuyor.
Meghan'la Harry sence narsist mi?
O kadar detaylı bilmiyoruz onların ilişkilerini yani. Ben bilmek istemediğim için. Acayip böyle ama hayır iteriyorum. Yani
şimdi mesela belgesellerinde var, anlattıkları var. Şeylerden aynen. Ya da Harry'nin yazdığı kitaptan hani böyle hep kendini aynen. Böyle bir övme, işte hep en iyisini o yapmış. Hiç hayatında hiç kötü, yani kitapta hiç kötü bir şey yok yani. Hani hep böyle hep çok iyi yani. Bilmiyorum, bana bak, biraz narsist geldi açıkçası.
Aynen. Bir de burada şey yazıyor. Marilyn Monroe ve Joe DiMaggio diye.
Beyzbol oyuncusuydu.
Aynen. O adam Joe DiMaggio
zaten orada bir şiddet olayı da var. Fiziksel şiddet.
Kontrolcü, kıskanç davranıyor. Ve Monroe da güvensizlik ve duygusal sorunlarla mücadele ediyor. Bu şekilde bir ilişki yaşıyorlar. İşte geldik yine o toksik kadın erkek ilişkisine. O yüzden hani erkeklerde çok görülüyor deniyor ya. Yani Marilyn Monroe yani sonuçta. Niye kendine güvenmiyor değil mi? Hala konuştuğumuz bir artist. Evet arkadaşlar. Burada önemli noktaları şöyle özetleyebiliriz.
Ben bir şey eklemek istiyorum.
Özetlemeden bir şey ekleme geldi. Istiyorum. Ekle. Kaynak mı ekleyeceksin?
Ben bir de psikopat ve sosyopat ve narsizm. Yani bu üçünü... bir şeyi var. Birbirinden ayıran birkaç özellik var. Ona da değinmek istiyorum kısaca. Eğer iznin olursa.
Bu dark cycle diye ne diyorlardı? Onu mu diyorsun? Triyaj. Bunu biz Luca Magnotta'da biraz araştırdık.
Aynen.
Onu söyleyecektik. Yani.
Yok. Şöyle aslında şimdi daha yeni araştırdığım bir şey bu. Yine Doktor Ramani'nin söylediği bir şey. Her psikopat narsist ama her narsist psikopat değil. Bir de psikopat ve sosyopat. Narsizmden şöyle ayrılıyor ikisi. Onlarda hiçbir suçluluk duygusu yok. Narsizmde en azından biraz da olsa bazen suçluluk hissedebiliyor. Ama sosyopat ve psikopat asla hissetmiyor. Bir de psikopat doğuluyor, sosyopat olunuyor. Böyle de bir kısa bilgi
vermek öğren istiyorum. Öğren bitmiyor yani.
That's right.
Evet, yani burada yapacağımız şey kesinlikle terapiye gidebiliyorsa terapiyi şart koşmak, mesafe koymak ve kendine odaklanmak. Benim neye ihtiyacım var? Bu ilişkinin içinde ben neyi ihmal ettim? Yoksa büyük bir depresyon içine girilir. Yani bunun sonu kötü. O bir gerçek. Yani... Yahut kendinizi çok böyle kapatacaksınız. Bunu bence kadınlar çok yapıyordu eskiden. Hani kendilerini böyle tamamen soyutlayıp bütün ihtiyaçlarını görmezden gelip hani mesela şimdi mesela şöyle bir algı da var ya insanlarda, eskiden insanlar daha yaşlı görünüyordu 40 yaşlarında bile.
Evet.
Bence bu böyle biraz bu bilinçsizlikten de kaynaklanıyor. Yaşadığımız duygusal tahribatın sebebini bilmememizden de kaynaklanıyor. Yani bilmek, öğrenmek ve buna karşı gelmek önemli bence. Çünkü hayat kısa. Hepimiz bir kere yaşıyoruz. Cesur olmamız gerekiyor yani. Yardım istememiz gerekiyor.
Yani şöyle de bir kötü haber vereyim o zaman. Narsizm çok tedavi edilemiyor açıkçası. O yüzden yani zaten bu insanın kendini narsist olarak adlandırıp bir terapi görmesi, görse de bunun çok da böyle işe yarayan bir şey olduğu söylenmiyor. O yüzden narsistseniz ya da narsist biri varsa mutlaka uzaklaşın.
Ya, yardım teklif edin kesinlikle, ama Esin de söylediği gibi zaten bu kişilik bozukluğu gibi bir şey olduğu için zaten kendi içinde çelişiyor. Kendi mükemmel gören bir insan niye gidip yardım istesin yahut sorunu kendinde görsün? Sorun onda değil çünkü. Sorun sizin şu an bunu sorun yapıyor olmanız. Ben bayıldım. O yüzden ya sus, otur, çeneni kapa, bana tapmaya devam et, yahut gerçekten mesafe koymak, ayrılmak. Önemli olan dayanışmak ama. Çünkü burada psikolojik destek ve kendimize öz bakım çok önemli. Bana çok iyi gelmişti. Hani birazcık da istemeyerek de olsa uzaklaşınca o arkadaştan. Ben bir baktım, bulutlar beyaz, gök mavi, kuşlar ötüyor.
Papağanlar uçuyor.
Şöyle falan. Aynada bir kendimi daha farklı gördüm falan. Bir baktım kendi saçlarıma, kıvrıl kıvrak. Çok enteresandı yani.
Bugün güzel bir bölüm oldu ya Ale. Değil mi? Özlemiş miyiz faili belli yapmayı?
Çok özlemişiz, çok özlemişiz. Ben cinayetleri de çok özledim. Biliyorsun o Derya ve Kian, ben onları anmadan olmayacak. Çünkü biraz vicdan oldu bende, gittim davalarına. Ve temizden de döndü. Onu da yapmak istiyorum. Umarım daha nice bölümlerimiz olur seninle.
Umarım.
Canlı da olur gene.
Bilmiyorum, vakit ayırabilirsem tabii ki de olabilir.
Sizi seviyoruz. Bizi buraya kadar dinlediyseniz gerçekten her birinizin gözlerinden öpüyorum.
Takip etmeyi ve beğenmeyi de unutmayın.
Hoşça kalın.